Geçmişten Sonsuzluğa 1. Cilt Bölüm 4 Kurtuluş Tasarısı Açıklanıyor. İnsanın günaha düşmesi bütün göğü kederle doldurdu. Tanrı'nın buyruğunu çiğneyenlere kaçış yoktu. Melekler övgü ezgilerine son verdiler. Tanrı'nın oğlu, kayıp dünyanın acılarının huzuruna yükseldiğini görürken insanlık için büyük bir acıma duydu. Ancak Tanrı, sevgisiyle insanın kurtuluşunu sağlayacak bir tasarı hazırlamıştı. Tanrı'nın çiğnenen yasası, günah işleyen kişinin ölmesini gerektiriyordu. Bu günahın bedelini ödemek için Tanrı'ya eşit bir kefaret sunulması gerekiyordu. Günahlı insanı, yasanın lanetinden kurtarıp gökle uyumlu kılabilecek tek kişi Mesih'ti. Yalnızca Mesih, günahın suçunu ve utancını kendi üzerine alıp yıkıma uğrayan insanlığı kurtarabilirdi. Kurtuluş tasarısı dünya kurulalıdan beri belirlenmiştir. Esinleme 13:2.8. Ne var ki evrenin hakimi için kendi oğlunu günahlı insanlık uğruna kurban etmek kolay değildi. Tanrı dünyayı öyle çok sevdi ki biricik oğlunu verdi. Öyle ki ona iman eden hiç kimse mahvolmasın ama hepsi sonsuz yaşama kavuşsun. Yuhanna 3:16. Tanrı'nın kurtarışının gizemi ne denli büyüktür. Tanrı kendisini sevmeyen dünyayı ne denli çok sevmiştir. Tanrı dünyayı Mesih'te kendisiyle barıştırdı. 2 Korintliler 5:19. İnsan günah yüzünden o denli yozlaşmıştı ki doğasında paklık ve iyilik bulunan Tanrı ile uyumlu bir hale gelmesi olanaksızdı. Ancak Mesih'in gücü, insanın gayreti birleştiğinde bu olanaksızlık aşılabilirdi. Adem'in çocukları tövbe ve imanla Mesih'e bağlanarak Tanrı'nın çocukları haline gelebilirdi. 1 Yuhanna 3:2. Mesih meleklere kurtuluş tasarısını açmadıkça onların sevinmesi mümkün değildi. Tanrı'nın oğlu, yeryüzünün çürümüşlüğüyle nasıl yüzleşeceğini, kedere, utanca ve ölüme nasıl göğüs gereceğini açıklarken melekler hüzün ve hayret içinde dinlediler. Tanrı'nın oğlu, bir insan benzeyişine bürünerek kendisini alçaltacak, acılar çekecek ve ayartılarla karşılaşacaktı. Böylece ayartılanlara yardımcı olabilecekti. İbraniler 2:18. Mesih'in öğretmenlik görevi son bulduğunda şeytanın başvuracağı her türlü hakarete ve işkenceye maruz kalacaktı. Suçlu bir günahkar gibi ölümlerin en zalimine boyun eğecekti. Dünyanın günahlarını üzerine alırken iç parçalayan acıları tadacak ve babanın yüzünü kendisinden sakladığına tanık olacaktı. Melekler insan için kurban olmayı önerdiler. Ancak yalnız insanı yaratanın onu kurtaracak gücü vardı. Mesih meleklerden biraz aşağı kılınacaktı. İbraniler 2:9. İnsan bedenine bürüneceğinden onlardan daha zayıf olacak ve acılarında meleklerin yardımına ihtiyaç duyacaktı. Meleklerin başka bir görevi de insanları kötü meleklerin gücünden korumaktı. Mesih ölümüyle canını birçokları için fidye olarak vereceğini ve insanın günah yoluyla kaybettiği egemenliği yeniden oluşturacağını açıkladı. Kurtulanlar egemenliği Mesih ve birlikte miras alacaklardı. Günah ve günahkarlar ortadan kaldırılacak, göğün ve yeryüzünün esenliği bir daha asla bozulmayacaktı. Sözle anlatılamayacak bir sevinç bütün göğü doldurdu. Göksel yerler, Beytlehem'in tepelerinde yankılanacak o ezginin sözleriyle çınladı. En yücelerde Tanrı'ya yücelik olsun. Yeryüzünde O'nun hoşnut kaldığı insanlara esenlik olsun. Luka 2:14. Sabah yıldızları hep birden ezgiler söylüyor, Tanrı'nın bütün oğulları sevinçle bağırışıyordu. Eyüp 38:7. Tanrı bir kurtarıcı vaat ediyor. Bahçede şeytanı mahkum eden Tanrı şöyle demişti. Seninle kadını, onun soyuyla senin soyunu birbirinize düşman edeceğim. Onun soyu senin başını ezecek, sen onun topuğuna saldıracaksın. Yaratılış 3:15. Bu sözler, büyük düşmanın gücünün kırılacağına ilişkin bir vaatti. Adem ve Havva, doğru yargıcın huzurunda suçluydular. Alın teri ve kederle dolu bir yaşamdan sonra toprağa döneceklerini işittiklerinde bu vaat onlara ümit verdi. Son zaferi ümitle bekleyebilirlerdi. Şeytan insanlığı mahvetme etkinliğinin son bulacağını ve insanın bir şekilde kendi gücüne direnebilecek duruma geleceğini biliyordu. ancak gökten kovulan diğer meleklerle birlikte insanın günaha düşmesine sevindi. Böylece Tanrı'nın oğlunu yüce konumundan indirebileceğini sanıyordu. Mesih insan bedeni aldığında onun da üstesinden gelinecekti. Göksel melekler Adem ve Havva'ya kurtuluş tasarısını bildirdiler. Adem ve eşi şeytanın eline bırakılmayacaktı. Tövbe ve Mesih'e iman yoluyla yeniden Tanrı'nın çocukları olabileceklerdi. Adem ve Havva, günahın getirdiği suçluluğu ve bunun sonuçlarını bir kez daha gördüler. Cezalarını, sevgisiyle eskiden kendileri için sevinç kaynağı olan Mesih'in çekmemesi için yalvardılar. Bu cezayı kendileri ve çocukları çekmeye razıydılar. Ancak Yahve'nin yasası, onun yönetiminin temelini oluşturduğundan bir meleğin canı bile günah için kurban olarak sunulamazdı. Yalnızca insanı yaratmış olan Tanrı oğlu onun yerine kurban olabilirdi. Adem'in günahı sefalet ve ölüm getirmişti. Mesih'in ölümü ise yaşam ve ölümsüzlük getirecekti. Adem yaratıldığı zaman yeryüzü üzerinde hakimiyet sahibiydi. Ancak ayartıya teslim olarak şeytanın tutsağı haline geldi. Bu hakimiyet, kendisi üzerinde zafer kazanan şeytana geçti. Şeytan, bu çağın ilahı haline geldi. 2. Korintliler 4, ayet 4. Ne var ki Mesih, kendisini kurban olarak sunarak yalnızca insanı kurtarmakla kalmadı. İnsanın yitirdiği hakimiyeti de geri aldı. İlk Adem'in kaybettiği her şey, ikincisi aracılığıyla geri alındı. Bakınız Mika 4, ayet 8. Tanrı yeryüzünü kutsal ve mutlu varlıkların konutu olarak yaratmıştı. Yeryüzü, kurtulanların sonsuz konutu olmak üzere Tanrı'nın gücüyle günahtan ve kederden arındığı zaman Tanrı'nın bu isteği yerine gelecektir. Günahın korkunç meyveleri. Günah Tanrı ile insanı birbirinden ayırdı. Yalnızca Mesih'in kefareti aracılığıyla bu uçurum kapanabilir. Tanrı, Mesih ve melekler aracılığıyla insana ulaşmıştır. Mesih'in ölümünün tüm dünyayı kurtarmaya yeterli olacağı Adem'e gösterilmişti. Ne var ki birçokları tövbe edip söz dinleyerek yaşamak yerine günaha bağlı kalmayı seçecekti. Gelecek kuşaklarda suç oranının giderek yükseldiği görülecekti. Günahın laneti insanlık ve yeryüzü üzerinde giderek daha ağır basacaktı. İnsanın ömrü izlediği günahlı yol nedeniyle kısalacaktı. İnsan bedensel, ahlaksal ve düşünsel yönlerden bozulacak, yeryüzü sefaletle dolacaktı. Hırslı tutkular ve arzular nedeniyle insanlar, kurtuluş tasarısının yüce gerçeklerini takdir edemez hala geleceklerdi. Sadece Mesih, kendisine imanla yaklaşanların tüm gereksinimlerini karşılayacaktı. Tanrı bilgisini koruyarak sarsılmadan duran bir azınlık her zaman var olacaktı. Günahın tövbeyle kabullenildiğini ve beklenen Mesih'e iman edildiğini göstermek için kurban sunulması öngörüldü. Adem için ilk kurban acı verici oldu. Yalnızca Tanrı'nın verdiği bir canı almak için elini kaldırdı. Ölüme ilk kez tanık oldu. Tanrı'nın sözünü dinleseydi, ölümün olmayacağını biliyordu. Kendi günahı yüzünden Tanrı oğlunun kanının döküleceği düşüncesiyle dehşete kapıldı. Böylece suçunun ne denli büyük olduğunu ve yalnızca Tanrı oğlunun ölümüyle ortadan kalkabileceğini gördü. Karanlık gelecek bir ümit yıldızıyla aydınlandı. Kurtuluşun geniş amacı. Kurtuluş tasarısının insanın kurtuluşundan daha derin ve geniş bir anlamı vardı. Tanrı'nın yasasına yalnızca bu küçük dünyanın sakinleri saygı duymakla kalmayacak, onun karakterinin haklılığı ve doğruluğu bütün evrenin gözleri önüne serilecekti. Kurtarıcı çarmıhtan önce bunu dört gözle bekliyordu. Bu dünya şimdi yargılanıyor. Bu dünyanın egemeni şimdi dışarı atılacak. Ben yerden yukarı kaldırıldığım zaman bütün insanları kendime çekeceğim. Yuhanna 12, ayet 31-32. İnsanlığın kurtuluşu için ölen Mesih, şeytanın isyanına karşı duran Tanrı'nın ve onun oğlunun haklılığını gösterecek, Tanrı'nın buyruğunun saygınlığını sergileyecek, günahın doğasını ve sonuçlarını açığa vuracaktı. Başlangıçtan beri en büyük anlaşmazlık konusu Tanrı'nın buyruğuydu. Şeytan Tanrı'nın adaletsiz, buyruğunun da kusurlu olduğunu öne sürüyordu. Tüm evrenin iyiliği için bunun değişmesi gerekliydi. Tanrı'nın buyruğuna saldıran şeytan, buyruğu veren Tanrı'nın yetkisini ortadan kaldırmak istedi. Şeytan, Adem ve Havva'yı alt ettiği zaman dünyanın hakimiyetini ele geçirdiğini sandı. bağışlanmalarının mümkün olmadığını, günahlı insanlığın artık kendisinin kölesi olduğunu, yeryüzünün de kendi eline geçtiğini öne sürdü. Ancak Tanrı, günahların cezasını çekmek üzere kendi oğlunu feda etti. Böylece insanlıkla barışmayı ve onları Aden'deki yuvalarına yeniden kavuşturmayı amaçlıyordu. Gökte başlayan büyük mücadele, şeytanın kendisine ait gördüğü yeryüzünde devam edecekti. Mesih'in günahlı insanlığı kurtarmak amacıyla kendisini alçaltacak olması, bütün evrenin hayranlığını kazandı. Mesih dünyamıza insan biçiminde geldiği zaman, bütün evren onu yemlikten çarmıha kadar izledi. Gökler, İsa'nın göğüs gerdiği hakaretlere ve alaylara tanık oldu. Bütün bunların arkasında şeytanın bulunduğunu gördüler. Işık ve karanlık arasında giderek güçlenen savaşı izlediler. Mesih çarmıhta tamamlandı dediği zaman yerde ve gökte bir zafer çığlığı yükseldi. Artık büyük mücadelenin sonucu belli olmuş, Mesih galip gelmişti. Mesih'in ölümü, babanın ve oğlun sevgisinin yeterliliğini gözler önüne sermişti. Şeytanınsa yalancı ve cani karakteri açığa çıkmıştı. Evren tek sesle Tanrı'nın bilgeliğini öldü. Ne var ki, birçoklarının iddia ettiği gibi Tanrı'nın yasası çarmıhta geçersiz kılındıysa, Tanrı'nın sevgili oğlunun acıları ve ölümü yalnızca şeytanın isteğine yaramıştır. O halde, kötülüğün hakimi zafer kazanmış, Tanrı'nın yönetimine ilişkin suçlamaları da desteklenmiştir. Mesih'in insan suçlarının cezasını üstlenmesi, yasanın değişmezliğiyle Tanrı'nın doğru, merhametli ve özverili olduğunu gösterir. Tanrı'nın sınırsız adaleti ve merhameti, onun yönetiminde bir arada sergilenmektedir.